Ayrım 17. Sayfa 631. Topyekün savaş planları. Adolf Hitler, Rusların attığı yemin üstüne daha atlamamıştı. Bunun nedeni belki de yaz sonunda girişeceği Polonya istilasının askeri planlarına bütün Haziran ayı içinde Berchtesgaden'da nezaret etmesiydi. General von Brauch için Polonya'ya karşı girişilecek askeri harekat üzerinde hazırladığı çok gizli planı Hitler'in 15 Haziran'da eline geldi. Ordu başkomutanı sahibinin sesini yansıtarak şöyle diyordu. Harekatın amacı Polonya silahlı kuvvetlerini yok etmektir. Siyasal önderlik savaşın ağır ani darbelerle başlamasını ve çabuk başarıya ulaşmasını istemektedir. Ordu başkomutanlığının isteği Polonya toprağını ani olarak istila ederek Polonya ordusunun muntazam bir seferberlik ve yığınak yapmasını önlemek, bir yandan Silezya'dan, öte yandan Pomeranya, Doğu Prusya'dan yoğun bir hücuma geçerek Vistül-Narev hattının doğusunda bulunacağı umulan Polonya ordusunun büyük bir kısmını yok etmektir. Brauch bu planı gerçekleştirmek üzere iki ordu grubu kuruyordu. Birincisi 8. 10. ve 14. ordulardan oluşan Güney Ordusu grubu, ikincisi de 3. ve 4. ordulardan oluşan Kuzey Ordusu grubu. General von Brauch komutasında bulunacak olan Güney Ordusu grubu Silezya'dan Varşova genel yönünde hücuma geçecek, karşı koyan Polonya kuvvetlerini dağıtacak ve Kuzey Ordu grubu ile işbirliği yaparak Batı Polonya'da hala dayanmakta olan Polonya kuvvetlerini yok etmek amacıyla olabildiği kadar güçlü kuvvetlerle olabildiği kadar kısa zamanda Varşova'da Vistül'ün her iki kıyısını işgal edecektir. Kuzey Ordu grubunun ilk görevi koridoru geçerek Almanya ile Doğu Prusya arasında irtibatı sağlamaktı. Her ordunun ayrı ayrı hedefleri ile hava ve deniz kuvvetlerinin hedefleri de ayrıntılarıyla gösterilmişti. Brauch çarpışmaların başlayacağı gün Danzig'in Alman toprağı olarak ilan edileceğini ve Alman komutasındaki yerli kuvvetler tarafından Danzig'in ele geçirileceğini bildiriyordu. Ayrıca çıkarılan ek bir emirde beyaz yayılma emrinin 20 Ağustos'ta uygulanmaya başlayacağı yazılıydı. Bütün hazırlıkların bu tarihte bitmiş olması gerekir deniyordu. Bir hafta sonra 22 Haziran'da General Keitel Hitler'e beyaz durumun zaman çizelgesi tasarısını sundu. Führer bu tasarıyı inceledikten sonra esas itibariyle mutabık olduğunu bildirdi. Ancak normalden daha geniş çapta yedekleri askere çağırmak suretiyle halkın tedirgin edilmemesini, durumun nedenlerini soracak sivil kurumlara, işverenlere ya da öteki özel kişilere gençlerin sonbahar manevraları için askere alındıklarının bildirilmesini emretti. Hitler aynı zamanda Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Temmuz'un ortasından itibaren sınır bölgesindeki hastanelerin boşaltılması için verdiği emrinin güvenlik nedenlerinden ötürü uygulanmamasını da bildirdi. Hitler'in hazırladığı savaş topyekün bir savaştı. Yalnız askeri seferberliği değil, bütün ulus kaynaklarının da topyekün seferber edilmesini gerektiriyordu. Bu dev işi koordine etmek üzere ertesi gün 23 Haziran'da Alman Savunma Kurulu Göring'in başkanlığında bir toplantı yaptı. Toplantıda 35 kadar yüksek kademeden sivil ve askeri memurla silahlı kuvvetler adına Keitel, Reeder, Halder, Thomas ve Milch ve ayrıca da İçişleri, Ekonomi, Maliye, Ulaştırma Bakanları ve Himmler bulunuyordu. Kurulun ancak ikinci toplantısıydı. Ama Göring, kurulun çok önemli kararlar almak üzere toplandığını hemen açıkladı ve toplantıya ait ele geçirilen gizli tutanaktan anlaşıldığına göre savaşın yakın olduğunu, sanayi ve tarımdaki iş gücü alanında ve topyekün seferberliği ilgilendiren bir sürü alanlarda daha birçok şeylerin yapılması gerektiğini kesinlikle söyledi. Göring, Hitler'in 7 milyon kadar insanı silah altına alacağını kurula bildirdi. Ekonomi Bakanı Dr. Funk, işçi durumunu kuvvetlendirmek üzere savaş esirleriyle hapishane ve toplama kamplarında bulunanlara ne gibi işler yaptırılacağını tespit edecekti. Himmler lafa karışarak savaş zamanında toplama kamplarından azami derecede yararlanılacağını söyledi ve Göring de Çek protektorasından getirilecek yüz binlerce işçinin Almanya'da özellikle tarım alanında kontrol altında çalıştırılacağını ve barakalarda yatırılacağını bu sözlere ekledi. Nazilerin esir işçi programı böylelikle biçim almaya başlıyordu. İçişleri Bakanı Dr. Frick, devlet dairelerindeki memurlardan tasarruf edileceğine söz verdi ve Nazi rejiminde bürokrat memur sayısının 20 mislinden 40 misline çıktığını, bu duruma göz yumulamayacağını söyleyerek konuşmaları canlandırdı. Bu acı durumu düzeltmek için bir komite kuruldu. Ordu Genelkurmay Ulaştırma Dairesi Başkanı Albay Rudolf Gerke de daha karamsar bir konuşma yaptı. Büyük bir cesaretle Almanya ulaştırma alanında bugün için savaşa hazır değildir dedi. Alman ulaştırma şebekesinin görevini yapıp yapamayacağı konusunda elbette ki savaşın Polonya'nın dışına sıçrayıp sıçramamasına bağlıydı. Batı'da Fransa ve İngiltere ile savaşılacaksa bu takdirde ulaştırma sistemi yeterli olmayabilirdi. Savunma Kurulu Batı duvarını en geç 22 Ağustos'ta aşırı bir çalışmayla bu tarihe kadar elde edilecek malzemeden yararlanılarak azami derecede hazır duruma getirmek amacıyla Temmuz ayında iki kere olağanüstü toplantı yaptı. Krupp'un ve Çelik Kartelinin yüksek müdürleri Batı tahkimatının tamamlanması için gereken malzemeyi sağlamaya çalışacaklarına söz verdiler. Çünkü Almanlar durumlarının Polonya'yı işgal ettikleri sırada İngiliz-Fransız ordularının Batı Almanya üzerine ciddi bir taarruza girişip girişmeyeceklerine bağlı olduğunu biliyorlardı. Hitler 23 Mayıs'ta generallerine Polonya ile çatışma nedeninin Danzig olmadığını olağanüstü bir içtenlikle söylediği halde serbest şehir yaz ortasında birkaç hafta sanki herhangi bir gün patlamaya hazır bir barut fıçısı gibiydi. Almanlar bir süreden beri Danzig'e yerli muhafız kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere silah ve subay kaçırıyorlardı. 19 Haziran'da Ordu Yüksek Komutanlığı 168 Alman subayına inceleme amacıyla sivil kıyafetle serbest Danzig devletinde gezi izninin verildiğini Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Temmuz'un başında General Keitel, o sırada Danzig'de bulunan 20 hafif ve 4 ağır topu ortaya çıkarmanın ve bu toplarla talim yapmanın mı yoksa bu topları saklamanın mı politik bakımdan daha doğru olacağını Dışişleri Bakanlığı'ndan sordu. Almanların ağır topları Polonyalı müfettişlerin gözlerinden nasıl kaçırdıkları Alman belgelerinden anlaşılmıyor. Bunlar Doğu Prusya sınırlarından kaçırıldığı için Polonyalılar da bu sınırdaki gümrük memurlarının ve sınır muhafızlarının sayılarını artırmışlardı. O sırada yalnızca Berlin'den aldıkları emirlere göre hareket eden mahalli Danzig makamları ise Polonya memurlarının görevlerini yapmalarına engel oluyorlardı. Bu çelişkili durum 4 Ağustos'ta bir buhran haline geldi. Polonya'nın Danzig temsilcisi Polonya gümrük müfettişlerine görevlerini silahla yerine getirme emrinin verildiğini, Danziglilerin Polonyalılara çıkaracakları herhangi bir zorluğun bir şiddet hareketi sayılacağını, böyle bir durumda Polonya hükümetinin serbest şehre karşı derhal bir misillemeye geçeceğini mahalli makamlara bildirdi. Böylece Hitler Polonyalıları sindiremeyeceğini bir kere daha anladı. Varşova'daki Alman elçisinin de Temmuz'da Polonyalıların Danzig'deki hakları açıkça çiğnendiği takdirde Polonya'nın dövüşeceğinden hiç şüphe edilemeyeceğini Berlin'e bildirmesi bu işi daha da ciddileştirdi. Elçinin gönderdiği telgrafın kenarına Ribbentrop'un kendi el yazısıyla yazdığı nottan telgrafın Hitler tarafından görüldüğü anlaşılmaktadır. Hitler çok kızmıştı. Ertesi gün 7 Ağustos'ta Danzig Nazi Gauleiter'i Albert Forster'i Berchtesgaden'a çağırdı ve artık Polonyalılara karşı sabrının tükendiğini kendisine söyledi. Berlin ile Varşova birbirine çeşitli notalar gönderip duruyorlardı. Bu notaların havası taraflardan hiçbirinin açıklamaya cesaret edemeyeceği kadar ağırdı. Alman hükümeti ayın 9'unda gönderdiği notada Danzig'e verilen ultimatumun tekrarı halinde bunun Almanya-Polonya ilişkilerini bozacağını, Alman hükümetinin bundan doğacak sorumluluğu üzerine almayacağını bildirdi. Polonya hükümeti ertesi gün bu notaya sert bir cevap verdi. Serbest şehir makamlarının Polonya'nın Danzig'deki hak ve çıkarlarını bozacak herhangi bir teşebbüse girişmeleri halinde Polonyalılar eski tepkilerini göstermekte devam edecekler ve bunu yalnız kendilerinin elverişli görecekleri araçlar ve tedbirlerle yapacaklar ve Alman hükümetinin herhangi bir müdahalesini bir saldırı hareketi sayacaklardır. Hitler'in karşısına çıkan küçük hükümetlerden hiçbiri böyle bir dil kullanmamıştı o güne kadar. Hitler ertesi gün 11 Ağustos'ta Alman isteklerini yerine getirmekte bir hayli ileri giden Danzig Milletler Cemiyeti Yüksek Komiseri İsviçreli Karl Burkhardt'ı kabul ettiği zaman çok sinirliydi. Görüşme sırasında Polonyalıların en ufak bir teşebbüsü halinde Polonyalıların hiç bilmediği kudretli silahlarla şimşek gibi üzerlerine saldıracağını ziyaretçisine söyledi. Yüksek Komiser'in sonradan verdiği raporda bildirdiğine göre Monsieur Burkhardt bunun genel bir çatışmaya varacağını söyledi. Herr Hitler, eğer bir savaş olacak olursa, bunun yarın çıkacağı yerde bugün çıkmasını tercih edeceği, bu savaşı bütün silahları, bütün imkanlarıyla kullanmaktan çekinmiş olan 2. Wilhelm gibi yönetmeyeceği ve sonuna kadar merhametsizce savaşacağı cevabını verdi. Kime karşı? Elbette ki Polonya'ya karşı. Gerekirse İngiltere ve Fransa'ya da karşı. Rusya'ya karşı da mı? Hitler, Sovyetler Birliği'ne nasıl davranacağını sonunda kararlaştırmıştı. Rusya'nın müdahalesi 3. Ruslar yeni bir çıkış daha yapmışlardı. 18 Haziran'da Berlin'deki Sovyet ticaret temsilcisi E. Babarin yanına iki yardımcısını alarak Alman Dış Ticaret Bakanlığı'na Julius Schnure'yi görmeye gelmiş ve Rusya'nın Alman-Sovyet ekonomik ilişkilerini genişletmek ve yoğunlaştırmak istediğini bildirmişti. Beraberinde her iki ülkenin de daha geniş çapta mal mübadelesini öngören ayrıntılı bir muhtıra getirmiş ve taraflar arasındaki ayrılık bulunan birkaç noktanın da düzeltildiği takdirde Berlin'de bir ticaret anlaşması imzalamaya yetkili olduğunu söylemişti. Doktor Schnure'nin bu görüşme üzerinde verdiği gizli rapordan anlaşıldığına göre Almanlar bu tekliften memnun kalmışlardı. Schnure böyle bir anlaşmanın hiç olmazsa Polonya ve İngiltere'de etki yapmaktan geri kalmayacağını raporuna eklemişti. 4 gün sonra 22 Temmuz'da Moskova'daki Rus basını Sovyet-Alman ticaret görüşmelerinin Berlin'de yeniden başlamış olduğunu açıkladı. Aynı gün Weizsäcker, Moskova'daki elçi von der Schulenburg'a büyük bir sevinçle yeniden ilginç bir talimat telledi. Ticaret görüşmeleri konusunda elçiye şunları bildirdi. Biz burada çok istekli davranacağız. Çünkü buradaki genel nedenlerden ötürü bir an önce bir sonuca varılması istenmektedir. Telgrafa şunu da eklemişti. Ruslarla yaptığımız görüşmelerin tamamıyla siyasi olan yanına gelince, 30 Haziran tarihli telgrafımızda bildirdiğimiz bekleme süresinin bitmiş olduğu kanısındayız. Bu bakımdan size de orada konu üzerinde fazla durmaksızın ipleri yeniden toparlama yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Nitekim 4 gün sonra 26 Temmuz'da Berlin'de ipler yeniden toparlandı. Ribbentrop, Dr. Schnure'ye Berlin'deki lüks lokantalardan birinde Sovyet maslahat güzarı Astakov ve Babarin ile bir akşam yemeği yemesi ve bu arada Rusların ağızlarını araması için talimat verdi. İki Rus'un ağızlarını aramaya pek lüzum yoktu ya. Schnurren'in görüşme üzerine verdiği gizli raporda belirttiği gibi Ruslar gece yarısı saat 12.30'a kadar oturdular ve bizi ilgilendiren siyasi ve iktisadi sorunlar üzerinde çok neşeli ve ilgili şekilde konuştular. Astakov, Babari'nin de kendisine yakından katılmasıyla bir Sovyet-Alman siyasi yakınlaşmasının her iki ülkenin çıkarlarına uyduğunu açıkladı. Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne neden bu kadar düşman olduğunun Moskova'da bilinmediğini söyledi. Alman diplomatı ise bu sözlere cevap olarak doğudaki Alman politikasının şimdi büsbütün başka bir yol izlediğini anlattı. Bizim bakımımızdan Sovyetler Birliği'nin tehdit edilmesi söz konusu olamazdı. Bizim amaçlarımız büsbütün başka yöndeydi. Alman politikasının amacı İngiltere'ydi. Hayati Rus sorunlarına gereğince yer veren geniş bir karşılıklı çıkar antlaşmasını düşünebilirdim. Ama Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı İngiltere ile birleşecek olursa böyle bir ihtimal ortadan kalkardı. Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir anlaşmaya varmanın şimdi tam zamanıydı. Ama Londra ile bir pakt imzaladığı takdirde böyle bir ihtimal artık ortadan kalkardı. İngiltere Rusya'ya ne verebilirdi? Olsa olsa Avrupa Savaşı'na katılabilir. Almanya'nın düşmanı olabilirdi. Ama buna karşılık biz ne verebilirdik? Tarafsızlık ve muhtemel bir Avrupa çatışmasının dışında kalmak ve eğer Moskova isterse eski zamanlarda olduğu gibi her iki ülkenin de işine gelecek karşılıklı bir Alman-Rus çıkar antlaşması imzalamak. Benim görüşüme göre Baltık Denizi'nden Karadeniz'e ve Uzak Doğu'ya kadar uzanan hat boyunca Almanya ile Rusya arasında çatışmalı herhangi bir sorun yoktu. Ayrıca dünya görüşlerindeki bütün ayrılıklara rağmen Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği arasında ideoloji bakımından ortak bir yan da vardı. Hepimiz batıdaki kapitalist demokrasilere karşıydık. Böylece 26 Temmuz günü Berlin'in küçük bir lokantasında gecenin geç saatlerinde ikinci derecedeki diplomatlar nefis yemekler yiyerek güzel şaraplar içerlerken Almanya ile Sovyetler Birliği arasında pazarlık başlamış oldu. Schnurre izlediği yeni politikaya ait talimatı Ribbentrop'un kendisinden almıştı. Astakov işittiği sözlerden memnun kalmıştı. Bu sözleri hemen Moskova'ya bildireceğini Schnurre'ye vaat etti. Almanlar Dışişleri Bakanlığı'nda Sovyet başkentinin bu çıkış karşısında nasıl bir tepki göstereceğini merakla bekliyorlardı. 3 gün sonra 29 Temmuz'da Weizsäcker Moskova'daki elçi Schulenburg'a kurye ile gizli bir mesaj gönderdi. Astakov ile Babarin'e söylenen sözlerin Moskova'da bir karşılık bulup bulmadığını öğrenmek bizim için önemlidir. Eğer Molotov'la yeni bir görüşme düzenlemek imkanını bulursanız lütfen aynı politika üzerinde ağzını arayınız. Eğer Molotov'un şimdiye kadar sürdürdüğü çekingenlikten vazgeçtiğini görürseniz bir adım daha ileri gidiniz. Bu tutum özellikle Polonya sorununa uygulanacaktır. Biz Polonya sorununun bütün Sovyet çıkarlarını koruyacak ve Moskova'daki hükümetle bu konuda bir anlaşmaya varacak şekilde geliştirilmesine hazırız. Baltık sorununda da eğer görüşmeler olumlu bir yol izleyecek olursa Baltık devletlerine karşı tutumumuzun Baltık Denizi'nde hayati Sovyet çıkarlarına saygı gösterecek şekilde ayarlanabileceği önceden söylenebilir. İki gün sonra 31 Temmuz'da Devlet Sekreteri Schulenburg'a acele ve gizli bir telgraf çekti. Moskova'ya bugün kurye ile varacak olan 29 tarihli mesajımıza ek. Molotov ile bir görüşme tespit eder etmez lütfen tarihini ve saatini telgrafla bildiriniz. Görüşmenin erken olmasını istiyoruz. Berlin'den Moskova'ya gönderilen mesajlara acele kaydı ilk olarak konuluyordu. Mesajına acele kaydını boş yere koymamıştı Berlin. Hitler ordularını üç ulusun nasıl durduracağını tespit etmek üzere askerler arasında derhal bir toplantı yapılması konusunda Rusların yaptıkları teklifi sonunda Fransızlar ile İngilizler kabul etmişlerdi. Gerçi Chamberlain 31 Temmuz'da Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamaya kadar böyle bir anlaşmadan söz etmemişti. Ama Almanlar bunu öğrenmişlerdi. Paris'teki Alman elçisi von Welzeck, Fransa ile İngiltere'nin Moskova'ya askeri heyet göndereceklerini ve Fransız grubuna General Dumenk'in başkanlık edeceğini, olağanüstü bir bilgi kaynağından öğrendiğini, General Dumenk'in çok iyi bir subay olduğunu, General Maxim Weikant'ın kurmay başkan yardımcısı bulunduğunu 28 Temmuz'da Berlin'e bildirmişti. Alman elçisi iki gün sonra gönderdiği ek mesajında Paris'le Londra'nın askeri heyet toplantısını Moskova görüşmelerinin kesilmesini önleyecek son çare saydıklarını tahmin ettiğini bildiriyordu. Elçinin bu tahmini doğruydu. İngiliz dışişlerinin gizli evrakından anlaşıldığına göre Moskova'daki görüşmeler Temmuz'un son haftasında daha çok dolaylı saldırının tanımında bir anlaşmaya varılamaması yüzünden çıkmaza girmişti. İngiliz ve Fransızlara göre Rusların dolaylı saldırı deyimi için yaptıkları yorum o kadar genişti ki bu yorum Sovyetlerin ciddi bir Nazi tehlikesi olmasa bile Finlandiya'ya ve Baltık devletlerine müdahale etmesini haklı göstermek için kullanılabilirdi. Londra ise Fransa daha uzlaşıcı bir tutum almaya hazırdı. Bunu kabul edemezdi. Ruslar üç ülke arasındaki karşılıklı askeri yardımın yöntemlerini, biçimini ve çapını ayrıntılarıyla tespit edecek askeri bir anlaşmanın karşılıklı yardım paktı ile aynı zamanda yürürlüğe girmesi için 2 Haziran'dan beri direnip duruyorlardı. Rusya'nın askeri gücüne pek önem vermeyen batılı devletler ise Molotov'u atlatmaya çalışıyorlardı. İngiliz Yüksek Komutanlığı sonradan Almanya'nın da düştüğü hataya düşmüş, Kızıl Ordu'nun gücünü çok küçümsemiştir. Bunun nedeni daha çok komutanlığın Moskova'daki askeri ateşelerden almış olduğu raporlardır. Örneğin askeri ateşe Albay Firebrace ile hava ateşesi filo komutanı Halwell 6 Mart'ta Londra'ya gönderdikleri uzun raporlarında Kızıl Ordu'nun ve hava kuvvetlerinin savunma yeteneklerinin fena olmadığını ama ciddi bir taarruzu başaramayacaklarını bildirmişlerdi. Halwell, Rus hava kuvvetlerinin ana servislerinin düşman harekatı sonucunda çökmesi üzerine kara kuvvetleri gibi hareketsiz kalabileceği kanısındaydı. Firebrace, yüksek subay kadrosunda yapılan temizliğin Kızıl Ordu'yu çok zayıflattığı düşüncesindeydi. Öte yandan Kızıl Ordu'nun savaşı kaçınılmaz saydığını ve elbette ki savaş için durmadan hazırlandığını Londra'ya bildirmişti. Askeri görüşmelere ancak siyasi anlaşma imzalandıktan sonra başlayabilirlerdi. Ama Ruslar direniyorlardı. İngilizler 17 Haziran'da Sovyetler Birliği askeri ve siyasi anlaşmaların aynı zamanda imzalanması konusunda direnmekten vazgeçerse ve İngilizlerin yaptığı dolaylı saldırı tanımını bir dereceye kadar kabul ederse hemen askeri görüşmelere başlamaya razı olacaklarını ileri sürerek pazarlığa girişmek isteyince Molotov bu teklifi derhal reddetti. Fransızlarla İngilizlerin askeri ve siyasi anlaşmaları tek bir anlaşma saymadıkları sürece görüşmelere devam için bir neden göremediğini söyledi. Rusların görüşmelerin kesilmesi konusunda yaptıkları bu tehdit Paris'te korku yarattı. Bu sırada Fransızların Sovyet-Nazi karşılıklı flörtünü daha iyi bildiği ve İngiliz hükümetinin ise bir yandan Rusların dolaylı saldırı terimi üzerindeki tekliflerini reddederken öte yandan istemeye istemeye askeri bir toplantıya daha çok Fransız baskısı altında razı olduğu anlaşılıyor. Chamberlain bütün bu askeri görüşme işini çok soğuk karşılıyordu. Moskova'da Molotov'la görüşmeler yapan Strong, bu konuda Chamberlain'dan da soğuk davranıyordu. 20 Temmuz'da Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir yazıda şöyle demişti: Rusların bizim müttefikimiz olacaklarından emin olmadıkça Sovyet hükümeti ile askeri sırlarımızı görüşeceğimizi ummak gerçekten olağanüstü bir şey olur. Rusların görüşü ise bunun tam tersiydi ve 27 Temmuz'da İngiliz-Fransız görüşmecilerine bu görüşü şöyle açıklamışlardı: Önemli olan nokta tarafların ortak davaya ne kadar tümen ile katılacakları ve bu tümenleri nerelerde bulunduracaklarıdır. Ruslar kendilerini siyasi bakımdan bağlamadan önce Batı'dan ne çapta bir askeri yardım görebileceklerini öğrenmek istiyorlardı. Londra'daki elçi von Dirksen, İngiliz hükümetinin Ruslarla yapılacak askeri görüşmelere şüpheyle baktığını 1 Ağustos'ta Berlin'e bildirdi. Böyle olduğu diye yazıyordu elçi. İngiliz heyetinin oluşumundan belli. İngiliz heyetinde şunlar vardı: 1935-1938 yıllarında Plymouth'ta başkomutanlık yapmış olan Amiral Sir Reginald Plunkett, Earl Earle Drax, Hava Marşalı Sir Charles Burney ve Tuğgeneral Haywood. Amiral aslında emekli listesindedir ve hiçbir zaman donanma personeli arasında bulunmamıştır. General ise yalnızca bir kıta subayıdır. Hava Marşalı bir pilot ve eğitmen olarak parlak bir kimsedir ama stratejist değildir. Bundan da anlaşılıyor ki askeri heyetin görevi harekat üzerinde anlaşmalar yapmaktan çok Sovyet kuvvetlerinin savaş gücünü değerlendirmektir. Buradaki Wehrmacht ateşelerinden hepsi de Sovyet silahlı kuvvetleriyle yapılacak görüşmeler üzerinde İngiliz askeri çevrelerinde garip bir şüpheciliğin bulunduğunu görmektedir. Gerçekten de İngiliz hükümeti o kadar şüphe içindeydi ki Amiral Drax'ın eline görüşme yetkisi bulunduğunu gösteren bir kağıt vermeyi bile unutmuştu. Mareşal Voroshilov askeri şeflerin ilk toplantısında pek yanlışlığa benzemeyen bu durumdan yakınmıştı. Amiralin itimatnamesi bir türlü 21 Ağustos'tan önce de gelmedi. Geldiği zamanda zaten artık pek yarar kalmamıştı. Amiral Drax'e yazılı bir itimatname verilmemiş olsa bile Moskova'daki askeri görüşmeler sırasında nasıl bir politika izleneceğine dair gizli talimat verilmiş unutulmamıştı. Sonradan açıklanan İngiliz Dışişleri Bakanlığı evrakından anlaşıldığına göre amirale siyasi anlaşmalar imzalanıncaya kadar askeri görüşmelerde çok yavaş gitmesi, siyasi görüşmelerin gidişatını gözlemesi söylenmişti. Siyasi pakt imzalanıncaya kadar Ruslara hiçbir gizli askeri bilgi vermemesi gerektiği de ayrıca bildirilmişti. Ancak siyasi görüşmeler 2 Ağustos'tan beri kesilmiş ve Molotov'da askeri görüşmeler biraz ilerleme kaydetmeden bu görüşmelere yeniden başlamayacağını açıkça söylemişti. Bundan olsa olsa şöyle bir sonuç çıkartılabilirdi: Chamberlain hükümeti imzalanması düşünülen karşılıklı yardım paktında her ülkenin üzerine alması gereken askeri taahhütleri ortaya atmak için vakit kazanmaya çalışıyordulardı. Arnold Toynbee ile arkadaşları daha çok İngiliz Dışişleri Bakanlığı belgelerine dayanarak yazdıkları The Eve of War 1939 adlı kitapta bu sonuca varmışlardır. Gerçekten de İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerinden çok iyi anlaşılıyor ki Chamberlain ile Halifax Ağustos başlarında Hitler'i durdurmak için Sovyetler Birliği ile bir anlaşmaya varmaktan umutlarını kesmişlerdir ve ancak Moskova'daki askeri görüşmeleri uzatacak olurlarsa Alman diktatörünü 4 hafta içinde savaşa doğru kesin bir adım atmaktan alıkoyabileceklerdir. Hava Marşalı Sir Charles Burney 16 Ağustos'ta Moskova'dan Londra'ya şunları yazıyor: Hükümet politikasının bir anlaşma kabul ettiremediğim sürece görüşmeleri uzatmak olduğunu anlıyorum. Moskova'daki İngiliz elçisi Seth de hükümeti askeri görüşmelere razı olduğunun ertesi günü 24 Temmuz'da Londra'ya şu telgraf çekmişti. Ben askeri görüşmelerin başarıya ulaşacağı konusunda iyimser değilim. Süratle bir sonuca varılacağını da sanmıyorum. Ama görüşmelere başlamak, mihver kuvvetleri için iyi bir darbe ve dostlarımız için iyi bir kazanç olacak ve görüşmeler de bu arada önümüzdeki tehlikeli birkaç ayı atlatabilecek kadar uzatılacaktır. İngiliz-Fransız haber alma servislerinin Molotov ile Alman elçisinin konuştuklarını Almanların Polonya'yı yeniden Ruslarla bölüşmeye çalıştıklarını, Kulont böyle bir ihtimali daha Mayıs'ın 7'sinde bildirmişti. Almanların Polonya sınırında büyük yığınak yaptıklarını ve Hitler'in de ne demek istediğini bildikleri düşünülecek olursa İngilizlerin Moskova'daki bu gecikmeye umut bağlamaları gerçekten gariptir. Ruslar İngiliz ve Fransızların tersine askeri heyetlerinin başına silahlı kuvvetlerinin en yüksek subaylarını getirmişlerdi. Savunma komiseri Mareşal Voroşilov, Kızıl Ordu Genelkurmay Başkanı Mareşal Şapuşnikov, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı İngiltere'nin Temmuz ayı içinde Polonya Genelkurmayı ile askeri görüşmelerde bulunmak üzere Varşova'ya İmparatorluk Genelkurmay Başkanı General Edmund Ironside'ı gönderdiği halde aynı yüksek subayı Moskova'ya göndermeyi düşünmemiş olması Rusların gözünden kaçmamıştı. İngiliz-Fransız askeri heyetlerinin acele Moskova'ya gönderildiği de söylenemez. İstenilseydi heyet bir günde uçakla Moskova'ya gönderilebilirdi. Ama yavaş giden bir gemiyle, bir yolcu şilebiyle gönderildi heyetler. Heyetlerin Rusya'ya gitmesi, Queen Mary'nin Amerika'ya gitmesi kadar uzun sürdü. Heyetler 5 Ağustos'ta Leningrad'a hareket ettiler. Moskova'ya ancak 11 Ağustos'ta vardılar. Ama artık çok geç kalınmıştı. Hitler yarışı kazanmıştı. İngiliz ve Fransız heyetleri kendilerini Leningrad'a götürecek yolcu gemisini beklerlerken Almanlar son süratle harekete geçmişlerdi. 3 Ağustos Berlin ve Moskova için çok önemli bir gündü. Telgrafların gönderilmesi işini çoğu zaman devlet sekreteri von Weizsäcker'e bırakan Dışişleri Bakanı Ribbentrop o gün kendi telgrafını kendi yazdı ve üzerine gizlidir, çok aceledir kelimelerini de koyarak Moskova'da Schulenburg'a gönderdi. Dün Astakov'la uzun bir konuşma yaptım. Aşağıdaki telgraf bu konuşmadan sonra çekilmiştir. Almanya'nın Alman-Rus ilişkilerini yeniden düzene koymak istediğini söyledim ve Baltık'tan Karadeniz'e kadar ikimizi de memnun edecek şekilde çözümlenemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını anlattım. Astakov'un bu sorunlar üzerinde daha somut konuşma arzusunu göstermesi üzerine Sovyet hükümeti de Alman-Rus ilişkilerini yeni ve daha sağlam bir temel üzerine oturtmak istediğini Astakov kanalıyla bildirdiği takdirde böyle bir görüşmeye bizzat kendimin hazır olduğunu söyledim. Alman Dışişleri Bakanlığı Schulenburg'un ertesi gün Molotov'u göreceğini biliyordu. Ribbentrop'un telgrafı çekildikten bir saat sonra Weizsäcker de kendi telgrafını yazdı ve o da üzerine gizlidir, çok aceledir kelimelerini koydu. Siyasi durumu göz önünde tutarak ve süratle hareket etmek gerektiğini düşünerek bugün Molotov'la yaptığımız görüşmeye saplanmaksızın Alman-Sovyet niyetlerinin uyumlaştırılması konusundaki görüşmelere Berlin'de daha somut olarak devam etmeyi istiyoruz. Schnurre bu amaçla Astakov'u bugün kabul edecek ve daha somut temeller üzerinde görüşmelere devama hazır olduğumuzu bildirecek. Ribbentrop'un Baltık'tan Karadeniz'e kadar her şeyi somut olarak birdenbire konuşmak istemesi Rusları bir noktada şaşırtacaktı. Ribbentrop öğleden sonra saat 3.47'de çektiği ikinci telgrafta Astakova, Polonya'nın geleceği üzerinde bir anlaşmaya varabileceğini, hafifçe ima ettiğini Schulenburg'a bildirdi. Ama Dışişleri Bakanı, Moskova'daki elçisine, Berlin'deki Rus maslahat güzarına, aynı zamanda acelemiz yok dediğini belirtmeyi de unutmadı. Bu bir blöftü ve zeki Sovyet maslahat güzarı, öğleden sonra 12.45'te Dışişleri Bakanlığı'nda Schnure ile görüştüğü zaman bunu belirtti. Astakov, Schnure'de acele eden bir hal gördüğü halde, bir gün önce Alman Dışişleri Bakanlığı'nda hiç öyle acele ettiğini gösteren bir hal bulunmadığını söyledi. Schnure bunu fırsat bildi. Gizli muhtara da bildirildiğine göre, Monsieur Astakov'a, Dışişleri Bakanı'nın dün gece Sovyet hükümetine karşı acele bir tavır takınması bile bizim olabildiği kadar kısa bir zaman içinde bir temel hazırlamak üzere görüşmelere devam için önümüzdeki birkaç günü önemli saydığımızı söyledim. Bu cümlelerin altı aslında altı çizilmiştir. Almanlar artık durumu birkaç gün içinde anlayabileceklerdi. Astakov, Alman tekliflerine karşı Molotov'tan geçici bir cevap aldığını Schnure'ye söyledi. Cevap genellikle olumsuzdu. Moskova ilişkilerin düzelmesini istiyordu ama Molotov, Almanya'nın tutumu üzerinde somut bir şey bilmediğini söylüyordu. Sovyet Dışişleri Komiseri o akşam düşüncelerini Moskova'da Schulenburg'a doğrudan doğruya anlattı. Elçi gece yarısından sonra alınan raporunda, Molotov'un bir saat bir çeyrek süren görüşmesi sırasında her zamanki çekingenliğini bıraktığını ve olağanüstü bir açıklık gösterdiğini bildirdi. Kesindi bu. Çünkü Schulenburg, Almanya'nın iki ülke arasında Baltık'tan Karadeniz'e kadar hiçbir ayrılık olmadığı görüşünü tekrarladığı ve Almanya'nın bir anlaşmaya varmak istediğini yeniden söylediği zaman inatçı Rus komiseri, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı yapmış olduğu düşmanca hareketlerden birkaçını saydı. Antikomintern Pakt, Japonya'nın Rusya'ya karşı desteklenmesi ve Sovyetlerin Münih görüşmeleri dışında bırakılması. Molotov, peki Alman görüşmeleri bu üç nokta ile nasıl uzlaştırılabilir diye sormuştu. Alman hükümetinin tutumunda değişiklik olduğunu gösteren tanıtlar şimdilik daha ortada yok. Bu sözler karşısında Schulenburg biraz bozulmuş gibidir. Berlin'e çektiği telgrafta şöyle diyor. Benim genel izlenimim şudur ki, Sovyet hükümeti bugün için bütün Sovyet istekleri yerine getirildiği takdirde İngiltere ve Fransa ile bir anlaşmaya varmak kararındadır. Sözlerimin Molotov'u etkilediğini sanıyorum. Bununla birlikte Sovyet hükümetinin politikasını tersine çevirmek için bizim bir hayli çaba harcamamız gerekmektedir. Eski Alman diplomatı Rus politikası üzerine çok şey biliyordu ama Moskova'daki İngiliz-Fransız görüşmecilerinin kaydettikleri ilerlemeyi yanlış değerlendirmişti. Sovyet diplomasisini tersine çevirmek için gerekli saydığı bir hayli çaba da Berlin'in ne dereceye kadar ileri gitmek istediğini de pek kavrayamamıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı Sovyet diplomasisinin değiştirilebileceğine inanmaya başlamıştı. Rusya tarafsızlaştırılacak olursa İngiltere ile Fransa ya Polonya için savaşa girmeyecekler ya da girecek olurlarsa Polonya süratle ortadan silinip Alman ordusu bütün gücüyle batıya dönünceye kadar batı tahkimatının önünde bu iki devlet kolaylıkla durdurulabilecekti. Başkentteki hava değişikliği, zeki Fransız maslahat güzarı Jacques Tarbe de Saint-Hardouin'in gözünden kaçmadı. 3 Ağustos'ta Berlin ve Moskova arasındaki diplomatik faaliyetin en civcivli zamanında Paris'e şunları bildirdi. Geçen hafta içinde Berlin'deki siyasi havada büyük bir değişime göze çarptı. Heyecan, tereddüt, ayak uydurma ya da yatıştırma dönemi, Nazi liderleri arasında yeni bir aşamaya vardı.